Kıymetli dinleyenlerimiz, Altın Oluk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Lütfi Arslan Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile bir milletin maddi ve manevi kimliği olarak tanımlanan kültür üzerine yapmış olduğu özel bir mülakatı istifadenize sunuyoruz.
Pek muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızla yapmış olduğumuz mülakatlar serisinin bir yenisiyle sizlerle karşı karşıyayız. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederiz.
Hazır hürmet ederiz.
Teşekkür ederim, bir mukabele.
Efendim şimdi bu mülakatlar serisi bir tarafından hatıralarınızı dinlediğimiz, diğer taraftan da zaman zaman bugün cemiyet hayatında çok önemine işaret etmemiz gereken hayati hususlarla ilgili oluyor. Bugün de böyle biraz bir hatıralara ara verelim ve önemli olduğunu düşündüğümüz bir konuda sizin fikirlerinizi alalım diye
İnşallah.
Bugün buradayız. Efendim malumunuz çok ciddi bir savaş var. Kültür savaşı dediğimiz. Yani Ümmet-i Muhammed'in evladının zihnini, kalbini, böyle gözlerini, kulaklarını tabiri caizse bir bilgi bombardımanıyla, bir kültür efendim istilasıyla bizden koparıyorlar. Bizim değerlerimizden, kendi kültürümüzden. Evvela kültür nedir efendim? Bizim kültürümüz hangi kaynaklara müstenittir? Bunları arz ederseniz çok seviniriz efendim.
Efendim kültür en başta bir milletin maddi ve manevi kimliğidir. Her medeniyet kendi insan tipini inşa eder. O insan tipi de mensup olduğu medeniyetin sıfat ve karakteriyle bir ahenk teşkil eder. Bizim kültürümüz Kur'an ve sünnet kültürüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an ve sünnet temelini inşa ettiği İslam medeniyetidir. Bu medeniyet "İkra bismi rabbikellezî halak" bir tefekkür ufku açarak başladı. El-yevme ekmeltü 23 sene zarfında tamamlandı. Yani bu kültür kısa bir müddet içinde terk edilen bir kültür değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı, yaşattı. O şekilde büyük bir faziletler medeniyeti meydana geldi. Tabii ki diğer kültürlerde bu yok.
Efendim bu kültürün aslında çok önemli bir vasfı 23 sene boyunca aslında her an, her gün yaşanan ve dolayısıyla hayata nüfuz eden bir kültür olması.
Tabii, tabii. Evet. O şey bir kültürdü ki, mesela bu cali bir dikkattir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 23 sene zarfında bir dinleyin, bir tatil yapayım diye bir zamanı yoktu.
Evet.
Devamlı bu kültürü tamamen ikmal etmek, en az 23 sene ikmal oldu. Ondan el-yevme ekmeltü ayeti indi. Yani bir mümin hayatın her safhasında Resulullah Efendimiz'i bir örnek alabilir.
Evet.
Zaten Cenab-ı Hak da Resulullah Efendimiz'i bir üsve-i hasene, bir örnek olarak cihana hediye etti.
Efendim şimdi kültür deyince hani böyle çok kültürlü adam, çok kültürlü hanım diye bir tavsif yapılır. Aslında baktığınız zaman hayatı çok böyle bir ideal değildir ama böyle malumat furuştur yani. Çok şeyler bilir eder. Halbuki bu kültür, bizim bahsettiğimiz kültür hayatla mezci olmuş bir kültür değil mi efendim? Yaşanan bir kültür.
Tabii yani. Tabii.
Yani Efendimiz'in hayatı özellikle.
Tabii. Mesela bir infak ayetleri inmeye başladığı zaman sahibi zengin olsun, fakir olsun. Cenab-ı Hak ayette bollukta ve darlıkta infak ederler buyuruyor. Evet. Varlıktaki varlığına göre infak etti. Yokluktaki de hamallık yaptı, odun kesti. Aman de bu Allah'ın dedi bu Rahman ve Rahim esmasından bir nasip alayım, bir tecelli olsun, onun gayreti içinde oldu. Resulullah Efendimiz devamlı teşvik etti. Bir dirhem 100.000 dirhemi geçti buyurdu. Sahabe de, ''Ya Resulallah nasıl bir dirhem 100.000 de geçer?'' O bir dirhem veren, bir hurmanın yarımını bölerek verdi.
Evet.
Bollukta veren de bolluğuna göre verdi. Câbir radıyallahu anh diyor ki, ''Eshâb-ı kirâmdan diyor, imkânı olup da diyor, vakıf insanı olmayan yoktur.'' diyor.
Allah Allah.
Bu infak ayetleri inmeye başladığı zaman, sahabe bütün gücüne göre infak etmeye devam etti. Ayette de ruhama buyuruluyor. Yani bu demek bir merhamet. Yani bir Müslümanın merhametle mücehhez olması.
Evet.
Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e telkin ettiği 3 tane mesaj vardır. Birincisi peygamberler, Resulullah Efendimiz onun zirvesi haşyet var kalbi alemlerinde. Mesela bir fırtına olurdu. Resulullah Efendimiz aman derdik bir mukavemet bir felaket mi gelir bir endişeye kapılırdı. İbrahim aleyhisselama bu melekler geldi ama endişeye kapıldı. Acaba dedi bu melekler acaba kavmim bir ceza vermek için mi geldi? Yani daima baktığımız zaman peygamberlerde hep haşyet var. Yunus aleyhisselam, zalimlerden oldum ya Rabbi dedi. 40 gün irşad edeceği yerde 37 gün irşad etti. 100 bin kişiden ilk kişi Müslüman oldu, üzüldü çok. O üzüntüyle gitti, balın karnına atıldı ceza olarak. Yani hep peygamberlere baktığımız zaman bir beynel havfı ve reca. Eshab-ı kiramda da bu intikalde efendim yaşa beynel havfı ve reca. Hatta Resulullah Efendimiz o kadar bir hali tecelli etti ki acaba ben ahirette Resulullah Efendimiz beraber olabilecek miyim? Eshab-ı kiramda bu endişe başladı. Efendim o zaman ki sevdiğiyle beraber hadisi buyurdu. Bunda sahabi sevindi çok. Zaten Efendimiz yaklaşmakla, onu hali hallenmekle nefsani arzular dibe vurmaya başladı. Ruhani istidat da inkişaf etti.
Bu Rableriyle münasebetlerinde değil mi efendim? Haşyet.
Evet. Bir defa bu haşyet evet. Beynel havf ve reca eshab-ı kiramda da yaşandı aynı. Mesela bir yer mukarbinde bir bardakta üç tane şeyin ortasında kaldı. Allah. Acaba ben kardeşimden mesul müyüm? Allah beni kardeşimden sorar mı? Büyük bir fedakarlık başladı. Yani haşyetin getirdiği fedakarlık oldu.
Evet.
İkincisi, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem cihana ve mâ ersalnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Cihân bir rahmet tevzi halindeydi. Eshâb-ı kirâmda da aynı şekilde o oldu. Merhamet zirveleşti. Kendinden mesul gördü toplumu. Mesela Mudar diye bir kabile geldi. Perişan bir kabileydi. Rasûlullah öyle bir o kabileyi gördü. Rengi bembeyaz oldu, kereç gibi oldu. Bilal ezan oku dedi. Bilal radıyallahu anh ezan okudu. Cemaat toplandı. Herkes ne varsa getirsin dedi. Kim bir avuç evinde hurma vardı, bir avuç hurma getirdi. Kim bir torbayı doldurarak getirdi. Rasûlullah Efendimiz'in kireç gibi olan benzi pembeleşmeye başladı. Yine mesela ganimetler gelirdi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Beşte bir ganimet. Ayşe validem bunu dağıtmadan diyor, bir huzur bulamazdı. Yani yedirmenin zevkiyle Rasûlullah Efendimiz doyardı. Hatta Câbir bu Hendek Harbi'nde davet ettiği zaman yalnız gitmedi. Bütün eshab-ı kiramı aldı, götürdü. Onlarla beraber sofraya oturup yemedi. Başta onları dağıttı, onları doyurdu. Ondan sonra kendisi aldı. Ondan sonra Câbir dedi, etrafta çok açlık var, bunu dağıt dedi. Bu azıcık olan bir keçi etiyle ekmek arta arta gitti, devam etti. Ya burada bir de rahmetin bereketini görür. Ve bütün müminler bu bereketin içine girdi.
Evet.
Yani öyle bir bereket oldu ki hayvanlara karşı bir hukuk olmuş oldu. Efendim bir karınca yuvasını gördü. Bunu kim yakabilir dedi. Allah'ın verdiği cana kıymaya kimin hakkı var dedi. Mesela bunu Evliyaat'a görür. Beyazı Bistami Hazretleri bir ağacın altında yemek yiyor. Bir karınca torbasında görüyor yolda. Gelip ben de vatan cüda ettim diyor. Karıncaya gelip o ağacın altına bırakıyor. Yani bir mümin ruhama Müslümanlardan mesul. Diğer insanlar da bizim insanlıktaki bizim eşimiz. Onda da hidayete davetle mesulüz. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul fethine 10 sene sonra Bosna'ya gitti. Prenslerin zulüm görüyorlardı Boşnaklar. Bu Fatih merhameti, şefkati bütün Boşnaklar Müslüman oldu. Hatta oraya Fatih İstanbul'un temiz halkını götürdü oraya. Onlar adab edebiyle onlar da Müslüman oldu. Bu tabii nereden geliyor bunun meşi? Asıl saadetten geliyor. Mesela Bedir'de esirler olduğu zaman Rasûlullah Efendimiz bunları bir yerde toplayıp okuma yazma öğretin demedi onlar. Onu evlere dağıttı. Evlere dağıttı. Evlerde onlar bir İslami ahlakı gördüler.
Allah.
İslam'ın hürmetini gördüler. Ve çoğunluk olarak o esirler Müslüman oldu. Hidayete vesile oldu. Onun için bir Müslüman insandan mesuldür. Din kardeşine mesuldür. Hayvanattan mesuldür. Ağaçtan mesuldür. Ağaç da Allah'ın bir nimeti. Efendim yarın kıyamet kopacağını bilseniz bir ağaç dikin buyuruyor. Yani insanın mesuliyeti çok. Üçüncüsü de Rasûlullah Efendimiz yaşadığı hayat zühd hayatıydı. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh geldi, ağlamaya başladı. Ağlama Ömer dedi. Çünkü bir şey yoktu evde. Biraz un vardı, bir de su kırması vardı. Bırak dedi, dünya o sahtarın sürenleri olsun dedi. Artık bizim olması istemez misin dedi. Velhâsıl, tabi bu hatta yeni Mesnevi'de bir hikaye vardır. Rum elçisi Medine'ye gelir, halifenin sarayını sorar. En nihayet der ki bir kadına, ya der ben aradım, baktım, Ömer'in der sarayını bulamadım der. Kadın da der ki, git der şu ağacın altına bak, o orada zıllullâ fil art. Onu der, Allah'ın gölgesini gör der.
Allah.
Yine mesela Kuzey Afrika fethedildi. ganimetler geldi, taştık. Fakat sahabinin hayatı bir züht hayat değişmedi. Hiçbir konfor, lüküs vesaire gösteriş olmadı. Gelini kifayet miktarı aldılar, üstünü Allah yolunda infak ettiler. Evet. Hatta Hazreti Ömer bin Abdülaziz zamanında verilen zekatlara yer bulunamadı, fakir kalmadı. Ömer bin Abdülaziz'e mektup yazdılar, ne yapalım bu zekatları diye. O da o zaman zekatın bir şeyi de rikap, yani köleleri azat etmek, köleleri azat edin buyurdu. İşte böyle bir toplum yani, evet. Böyle bir toplumda hiçbir zaman bir fırtına olur mu?
Aslında ben bu bahsetmiş olduğunuz üç özellik, yani haşyet, şefkat, merhamet ve züht, İslami kültürün de temel saç ayakları olmuş oluyor değil mi efendim?
Tabii efendim. Yani evet. Zengin olsa, evet. Fakir olsa bir mümin muhakkak iktisadi yaşayacak, evet. Fazlasını infak edecek. Cenab-ı Kulül Af buyuruyor.
Evet.
Yine Cenab-ı Hak muhabbetle imtihan ediyor. Sevdiklerinizden vermedikçe Allah'a yaklaşamazsın buyuruyor. Evet. Mülkü veren Allah, mülkü sermaye olarak veriyor. O sermayeli kul Allah'a yaklaşacak.
Efendim şimdi bu İslami kültür bakıldığı zaman çok da güzel tarife tavsif ettiniz. Allah razı olsun.
Estağfurullah.
Bu bizim hakikaten muhtaç olduğumuz bir şey haline geldi. Çünkü bunu artık çok göremiyoruz efendim.
Efendim
kültür erozyonu yaşıyoruz.
Maalesef.
Bunun sebebi nedir efendim?
Efendim o sebebe gelmeden evvel bu mesela Osmanlı'da belki kavga vardı, sarayda vardı belki kavga. Fakat halkla saray çok barışıktı. Çünkü halk saraya yardımcıydı. Bu vakıflar ağ gibi toplumu örmüştü. Hatta bir insanın, hayvanın ihtiyacı olan bütün vakıflar kurulmuştu.
Ya aslında millet kendi kendini mi idare ediyordu efendim biraz?
Efendim, kendi kendini millet idare ediyordu. Evet. Ve milletin bu haşyet duygusu, merhamet duygusu ve züht duygusu, bunların bir mücehaz halinde bir toplum meydana gelmişti.
Evet.
Tabii bu toplum ruhi planda devam ettikçe Osmanlı abad oldu. Ruhi planda, nefsane plan dönünce biraz da Tanzimat da yavaş yavaş inişe doğru geçti.
Nasıl kaybettik efendim o toplumu biz?
Ya, onu hiç sormayayım. Şu oldu tabii, sorduğunuz sual
evet.
Daha evvelden. Yani bu küresel güçlerin tesiri altında kalması. Mesela ganimetler azalmıştı. Amerika keşfedildi.
Evet.
Ümit burnundan uzak doğuya yol başladı.
Akdeniz önemini yitirmiş oldu efendim. Biraz.
Bitirmiş oldu. Evet. İpek yolu gücünü kaybetti.
Evet efendim.
Tabi burada 24 milyon kilometre idare etmek, bir takım etnik gruplar da baş kaldırmaya başladı.
Evet.
Tabi bu bütün güç askeri güce verildi.
Evet.
Ekonomi tabi biraz daha arkada kaldı. Avrupa küçük sanayiye girdi. Tabi Osmanlı ancak topraklarını koruma durumundaydı. Avrupa büyük sanayi girerken Osmanlı ancak küçük sanayiyi ikmal etmiş oldu. Tabii o sırada Fransa'ya gidiliyordu. Meşhur Fransız kültürü meşhur deniliyordu. Fransa'ya gidenler de ekabir de kalpleri Fransız, apolitleri Osmanlı olarak dönüyorlardı. Bu şey bir erozyon yaşandı ve bu erozyon bir kültür felaketini meydana getirdi.
Biraz gücü kaybetmekten, dolayısıyla gücü eline geçiren Batı'ya da hayranlıktan kaynaklanan bir durum değil mi efendim?
Efendim şu var Lütfü Hocam yani, ekonomisi güçlü olan daima tahakküm ediyor.
Evet.
Osmanlı bu tahakküm yoktu sadece. Çünkü kitap ve sünnette menşei. Fakat dünya baktığımız zaman güçlü eline geçen tahakküm ediyor. Bugünkü durum mesela. Bugünkü mesela bir asrın cinayeti Gazze. Yani böyle bir cinayet olabilir mi yani? Bir din böyle bir cinayeti teşvik edebilir mi? Bu vicdanı olan bir insan mümkün mü? Demek ki alınan kültür maalesef sadizme götürdü.
Evet.
İşin felaket tarafı. Demek ki tek taraflı kültür felakete götürüyor. Tabiri caizse aç kedinin bir lokması haline geliyor, götürüyor.
Evet.
İslam kültürü dünyevi kültürle Kur'an kültürünü mezcetmiş durumda.
Evet.
Onu daima bir huzurlu bir toplum görür. Bir Ömer Abdülaziz bir devre. Abbasi'nin Endülüs'ün devri. Osmanlı'nın ilk üç asrı. Bunların hepsi hakikaten bir asr-ı saadetten akseden zamanlardı.
Evet. Yani İslami kültürün hayata hakim olduğu zamanlar.
Tabii.
Hem insanlık huzur bulmuş efendim, hem cemadat, nebatat, hayvanat, her şey huzur bulmuş.
Evet. Şimdi Lütfü Hocam, yani toplum mutlaki idareyle idare edilir. Meşruti idareyle idare edilir. Cumhuri idareyle idare edilir. Bu şartlara göre değişir. devletin şartına göre ve değişir. Fakat bu üç idarede de eğer irade Allah'ınsa meşrudur. Huzur vardır. Yok eğer irade Allah'ın değilse bir takım pürüzler vardır.
İslam herhangi birisini illa şu olsun demez değil mi efendim?
Yok.
Yani asıl olan adalettir. Yani.
Adalettir.
Evet.
Mesela Osmanlı mutlaki idarettir. Evet. Bu mutlaki idarenin arkasında bir Şeyhülislam idaresi vardır. Zaman zaman Şeyhülislam gelmiştir, padişahı ikaz etmiştir. Misal çok.
Misal çok efendim. Efendim biz tekrar mevzumuza dönecek olursak, kültür erozyonunun özellikle bu son 19. yüzyılda bir takım şeyler var. Özel sebepleri de var efendim. Mesela bu Robert Kolej meselesi var efendim.
Efendim, Doktor Hamlin İstanbul'a geldi. Sarayın bir tarafına, öbür tarafına bir telgraf hattı gerildi vesaire. Bu biraz hoşa da gitti. Tabi bu Robert Kolej'i açma durumu arzu etti Doktor Hamlin. Şu şeyle arzu etti, burada da gayrimüslimler okuyacak dedi. Bu Müslümanlara bir kültür zararı olmayacak dedi. Bunlar kendi kültürünü orada okuyacaklar dedi.
Hamlin papaz değil mi efendim?
Tabii Doktor Hamlin papaz.
Papaz.
Evet. Onu da maalesef Abdülaziz zamanında kabul edildi. Yani bir dalavereyle kabul edildi. Tabii burada da Ahmet Vefik Paşa'nın rolü var. Tabii Ahmet Vefik Paşa da hayatı Fransa'da geçmiş. Bir takım sefalette geçmiş. Nefsane arzuların gayyası içinde ömrünü ziyan etmiş. Fakat tabii o zaman paşa illa asker paşa değildi. Bir mevki sahibine paşa deniliyordu. Ahmet Vefik Paşa'nın vesilesiyle orada bir Doktor Hamlin'e Boğaz'daki arsasını sattı.
Şu an Boğaz Üniversitesi'nin bugünkü bulunduğu
yer
değil mi?
Bugün bulunduğu yer. O arsayı sattı. Hatta sonra da daha ötesini sattı. Yani sahilden yukarıya kadar olan kısmını da sattı. Hmm. Ahmet Vefik Paşa. Tabii bu Doktor Hamlin'in açtığı Robert Kolejler bütün Anadolu'ya yayıldı.
Bizim Merzifon'da da vardı efendim. Ben Merzifon'da okudum. Merzifon evet. Amerikan Koleji vardı.
Evet.
Yıkıntılarda yani dururdu.
Büyük kültür erozyonu.
Evet.
Abdülhamit iktidar gelince buna çok üzüldü. Abdülaziz'in bu kandırmacının içine düşmesine çok üzüldü. Ahmet Vefik Paşa'nın aile mezarlığı vardı Eyüp Sultan'da. Sakın dedi oraya gömmeyeceksiniz dedi.
Allah.
Orada kayalık diye bir mezarlık vardı. Oraya gömmeyeceksiniz dedi. Ta kıyamet kopana kadar çan sesini duysun dedi.
Allah.
Üzüntüsünden.
Yani efendim yer de çok cali bir dikkat. Tam böyle Rumeli Hisarı'nda Fatih'in.
Zaten onu dediler. O zaman Fatih dediler buradan İstanbul'u fethetti. Bize buradan kendi kültürümüzü yaygınlaştıracağız dediler. Ve bunlar ibrettir tarihte. Demek ki bu iktisaden güçlü olanlar maalesef iktisaden zayıf olanları tesir altına alıyor.
Efendim bu okullar açılmış oldu. Bütün Anadolu'ya yayıldı. Önce ekalliyet buralarda okudu. Sonradan Müslümanların çocukları da sanki oralara
tabii. Heves edildi.
Heves ettiler değil mi?
Heves ettiler. Ona makam mevki verildi. Müslüman çocukları oraya heves etti. Yani kalbi Fransız, apoletleri Osmanlı olan bir nesil yetişti.
Evet.
Yani o zamana kadar mesela güzel bir aile vardı bizde. Bugün çekirdek aile gibi değildi. Anne baba vardı salih. Ailede gün görmüş babalar, dedeler, amcalar şeyler vardı. Mahalle vardı. Bunlar hepsi birer mektepti.
Evet.
Yani genç bu mektebin içinde büyüyordu. Bu aile mahalle mektebinin içinde büyüyordu. Daima o mahalle mektebinde çocuğa daima bir Allah şey olurdu. Selamu aleyküm, aleyküm selam olurdu. Bir dua, Allah'ın selamı üzerine olsun. O da aynısı tekrar ederdi. Bir esnafa giderdi, ilk esnaf satış yaptığı zaman siftah senden, bereket Allah'tan derdi. Bir yavru olduğu zaman Allah bahtını açık etsin denirdi. Allah size sadaka-i cariye eylesin denirdi. Bir vefat olduğu zaman اِلَّا لِلَّهِ وَاِلَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ denirdi. Hep yani bir seyahat esnasında Allah yolculuğunu hayırlı eylesin, selamet eylesin denirdi. Hep yani bir avamda bile bir devam, bir Allah lafzı bir zikir halinde içtimai olarak devam ederdi. Bizim siyer hocamız Zekai Konrap Allah rahmet eylesin. O derdi, oğlum derdi, günaydın. Bu nedir? Günün aydın olsun. Fakat selamu aleyküm bir duadır bu derdi. Allah'ın selamı üzerine olsun derdi. O da dua ederdi, ve aleyküm selam diye. Tabi bu zamanda öyle bir şey, günaydın da kalktı. Bonjour, bonsoir, bon nuit vesaire bunlar girdi. Fransız, işte renkler, ruj, bez ruj vesaire. Yani Fransız kelimeler çok girdi.
Şimdi efendim bu kültür erozyonunu yaşadık hepimiz. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Özellikle evet. Bu internet ve malum siz internetin sokakları dersiniz, böyle çok manidar bir tanımlama. İşte efendim burada biz bu şeyden, kıskaçtan kurtulmak için ne yapmalıyız? Nasıl
bir şuur? Bir defa bu kültür, bu menfi kültür, yani bazı medyanın kültürü, internetin, bazı internetin kültürü o kadar bir felaket haline geldi, bağımlılık oldu. Nasıl bir insan içkiye bağımlıdır? Kurtarmak zordur. Bu da öyle oldu. Mesela bazen görüyorum cuma namazında gayri ihtiyari, gayri insiyaki imam hutbeyi okurken açıyor telefonu, açıyor, bakıyor, tekrar kapatıyor. Yani tamam, yani günün yarımı belki bu internetin işgaliyle geçiyor. Yani bu çok feci bir bağımlılık haline geldi. Bir de gençlerde bugün baştan kitap kafe dediler. Sonra kitap mitap havaya uçtu. Tam böyle bir randevu saati oldu vesaire oldu. Orada bir tembelhane bir hayat devam ediyor. Eskiden biz talebeyken arkadaşlar, evet biz varlıklı aileydik. Fakat babam yine bizi o tatillerde bırakmazdı, dükkana götürürdü, çalıştırırdı. Bazı arkadaşlarımız da İmam Hatip'i okurken yaz saatinde hamallık yaparlardı. O şekilde tatillerini o şekilde değerlendirirdi. Tabi bunlar bitti. Yani bugün gençlik maalesef başıboş oldu.
Eskiden efendim mesela dava için buluşulurdu. Bir şuur evet. vardı.
Evet.
Bir kendini ikmal için değil mi efendim?
Evet, evet, evet. Tabii, evet. tabii. O zaman kıraathane denmişti. Kitap kafe denildi ama kitapla bir alakası kalmadı. Evet. Kandırmacı oldu.
Evet.
Devamlı kafeler açılıyor. Bu nasıl önüne geçecek bilmiyorum yani.
Efendim bu mevzunun belki en kritik boyutlarından bir tanesi dil meselesi.
Din ve dil. Tabii din, dini evet. bahsettik.
Evet efendim.
Dini bahsettik. Din büyük bir kültür, büyük evet. bir hazine.
Evet. Bir de dil boyutu var efendim.
Dil boyutu var.
Evet.
Efendim Türkler şamanisti. Daha evvel, İslam'dan evvel. Ve bu şamanizmde dil çok zayıf bir dildi. Yani bir çok az bir kelimeyle konuşulur. Mücerret kelimeler yok.
Evet.
Basit, avantfirik bir dildi. Hazreti Ömer zamanında Türkler Müslüman olduğu zaman Arapçadan Farsçadan kelime transfer ettiler. Bu şey çok büyük bir dil meydana geldi. Hatta 1900 yılların başında 95 bin kelime vardı Osmanlıca'da. Bir de Osmanlı kelimeyi aldı, onu kendine göre bir tanzim etti. Mesela askerin erzak paketine sofra denildi. Günlük yeniden açılan yemekhanede de sofra denildi. Yani burada ne bileyim bir tefekkür et, yani sofrayı onu askere verirdi, asker Allah yolunda o sofra onu yerdi, Allah yolunda cihada giderdi. Yani yediğin yemeği de, ekmeği de tefekkür ederek ye. Ve bu Kur'an kültüründen geldiği için bu kelimelere düşmanlık başladı. Mesela olanak, olasılık, imkan, ihtimal. Bu kelime niye kaldı? İslam kültürüne geldiği için. İnkılap, ihtilal, islahat. Üç kelime, üç ayrı devrim deniyor. Ne oluyor? Dil kısırlaştırılıyor. Bak, Batı dillerine bak. Grekçe vardı, Latince vardı. Onlar o kelimeyi atmıyorlar. Çünkü bir kültürdür.
Evet.
Mesela Türkçe'de Rumcadan bir de kelime gelmişti. Mesela iskele, iskala. Yani bu iskele kelime değiştirilmedi.
Evet.
Yani maalesef bu tabii bir Kur'an kültürüne olan düşmanlığın bir neticesi.
Evet. Aslında dil organik bir şey değil mi efendim? Böyle hayatın içerisinde tefekkürle... Evet. Yani sizin dünyaya bakışınızla şekillenen
şimdi
bir şey değil.
Şimdi Lütfü Hocam, yani din dille anlatılır.
Evet efendim.
Mesela bütün suhuflar, kitaplar dille izah edilmiştir.
Evet.
Hadis-i şerifler dille tebliğ edilmiştir. Yani dil, dinin lazım-ı gayr-ı müfariki ayrılmaz parçasıdır. Dilsiz bir tebliğ edilemez. Ya o kadar ancak yani.
Dolayısıyla ona müdahale ediyorsanız efendim aslında kastınız din yani.
Dindir tabii.
Evet.
Tabii. Bunun için ısrarla bu derin kelimelere. Bir misal vereyim. Bugün İstiklal Marşı'nı alsanız. Oradan Osmanlıca kelimeleri kaldırsanız ne anlaşılır?
Hiçbir şey anlaşılmaz.
Bugün Çanakkale şiirini alsanız Mehmet Akif'in. Oradan Osmanlıca kelime çıkarsanız bu akış olur mu? Bu tesir olur mu? Bu ruhaniyet verebilir mi? Bu tabi kasıtlı.
Evet, kasıtlı yapılmış.
Evet.
Kültür erozyonuyla ilişkisi var efendim bunun. Yani önce dille irtibatımızı koparttılar.
Tabi tabi tabi.
Dolayısıyla dinle irtibatımız kalmamış
tabii,
oldu.
Tabi. Yani Süleymaniye Kütüphanesi'ni boşa çıkarttılar.
O zaman bir gence ne tavsiye ederim efendim biz? Yani bir işte Osmanlıca mı öğrensin o? Böyle dinle irtibatını kurmak noktasında.
Efendim bir defa dini öğrenecek. Dinle bir camiye 2 ay gitmekle, yazın 2 ay gitmeye anne baba onu kendini kandırıyor. Yani daima öyle bir dini şuur gelecek ki, çocukta şu olacak, yani Allah Resulü benim yanımda olsaydı, bu halimi hoş görür müydü? Bu din nereden başlayacak? Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Meryem Validemin annesinden bahsediyor. Hamileyken Meryem Validemin derdini düşüyor hamileyken. Ben bunu nasıl bir güzel bir insan olarak yetiştireceğim? Onu Beyt-i Makdis'e atıyor. Ve bir eniştesi Zekeriya Aleyhisselam da vekil tayin ediliyor. Yani bir filiz gibi büyüyor Meryem. Cenab-ı Hak da dikkatimi çekiyor. İsa Aleyhisselam bahsedilirken çok yerde Meryem'den bahsediyor. Meryem oğlu İsa diye bahsediliyor. Evet. Yani Meryem bir şey yapıyor. Yine Meryem için takva sahibi Meryem diye geçiyor. İffetini koruyan Meryem diye geçiyor. Velhasıl en başta anne babanın derdi olacak evladı. Evet. Onu okutmak için İmam Hatip'te ya sivil bir okulda nerede bir müsbet dindar, Allah'ı seven, Allah'tan korkan, vatanperver bir öğretmenler varsa çocuğunu oraya götürüp yazdıracak.
Onları güzel muhitlerle buluşturacak değil mi?
Buluşturacak. Evet. Fakat şimdi maalesef aman Avrupa'ya gitsin. Avrupa'ya gittiği zaman güzel bir apolette dönecek diplomada. Fakat işte bu görün bu Birinci Dünya Harbi'nde, İkinci Dünya Harbi'nde 100 milyon insan öldürüldü. O 100 milyon insanı öldürenler kimlerdi? Avam mıydı onlar? Evet. Kumandanlar avam mıydı? Tahsili kimselerdi. Afrika'dan esirleri taşıyıp Amerika'ya götüren, gık diyeni okyanusun ortasına atan, göya kâşif denilen eşkıya grubu hangi kültürün insanıydı?
Bugün Gazze'yi bombardıman.
Bugün Gazze'yi bombardıman edenler, ona destek olanlar hangi kültürün insanı? Yani velhasıl kültürümüz elhamdülillah Rabbim bize lütfetti İslam kültürü. İnsana hayatına cevap vermeyen hiçbir noktası yoktur. Evet.
Efendim bizi bazen düşündüğüm zaman diyorum ki biz celladına aşık insanlarız. Yani celladına aşık insanlarız.
Maalesef. Evet, evet. Maalesef o öyle oluyor. Yani o kültüre aşık olmak celladına aşık olmaktır. Maddi hayatını mahvettiği gibi vicdansız olarak yaşayacak, pragmatist, oportunist, hümanist olarak yaşayacak, ahiretini mahvedecek. İşte Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Zulümen cehula. Evet. Bu maneviyattan uzak. Yani kalbini vahiy ile birleştirmeyen bir insan ne oluyor? Zulümen cehula. Zulümen o en zalim, kendine en zalim. Bütün ebediyetini mahvediyor. Cenab-ı Hakk'ın bu kadar azimeti ilahi tecelli karşısında farkında değil. Depremler oluyor. TÜSİEM'ler oluyor. Seller oluyor. Kuraklık oluyor. Sari hastalıklar oluyor. Bunun bir ilahi ikaz olduğunu farkında değil. Sanki bu hepsi kendiliğinden oluyor. Cenab-ı Hak ayette bir yaprak ilahi kaderle düşer buyuruyor. Evet. Velhâsıl bugün tahsil tahsil, dünyevi tahsilini, ukba tahsiliyle birleştirmenin anca olur. Evet. O zaman bir kâmil insan olur, münevver insan olur, evet. Müşfik insan olur, Allah'tan korkan insan olur, zühd hayatını yaşayan bir insan olur.
Yani bu Kur'an ve sünnetle buluşmak için de yine bizim bu kelimelerimizle, dilimizle, eskimez lisanımızla buluşmak icap ediyor değil mi? Evet. Gençlere bunu söylemek lazım. O.
İkincisi de bir tarih felsefesi kültürü olması lazım. Tarih çok mühim bir derstir. Bak kronoloji olarak değil, sebep ve neticeler olarak. İbn-i Haldun diyor ki, sebep ve neticelerdir diyor. Mesela Avusturya, Macaristan veliahtının bir Sırplarından öldürülmesi bir sebep değildir esasında. Bu bardağı dolduran damlalar, bu son damladır. Evet. Son damla gelmiştir, bardak taşmıştır. Onun için tarih felsefesinin en büyük getirdiği şey sebepler ve neticelerdir. Hangi sebeplerin neticesi ne olur? Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de 28 peygamberin hayatlarından bize ibretler bildirir. Diğer kıssalardan da bildirir. Demek ki tarih hafızı millettir. Bir insan istikbalini en güzel tarihi bilgisiyle keşfeder. Onu geçe hayatını tanzim eder. Bu çok mühim. Onun için yani din, dil, tarih bilgisi bu büyük kültürdür. Bir nesle baktığımız zaman mesela gençler eğer gücünü maneviyata veriyorlarsa o millete istikbal vardır. Eğer gücünü nefsane arzulara rağm ediyorlarsa felaket vardır. Bir harpte Çanakkale'de olduğu gibi esas şehitler veriliyorsa arkadan zafer gelir. Onun için en mühim insan yetiştirme. Bütün peygamberlerin emeği insan yetiştirmektir. Yani bir Yahudi çocuğu Müslüman oluyor, Efendimiz seviyor, bir kişi daha kurtuldu diyor. Bir köle Müslüman oluyor, Efendimiz bir kişi daha kurtuldu buyuruyor. Tabi bu Müslüman olan da bu kültürle yetişiyor.
Efendim Allah razı olsun. Şimdi İslami kültürün dolayısıyla din, dil ve tarih şuuruyla verilmesi gerektiğini,
evet,
bunun da bir ömür boyu belki devam etmesi gerektiğini devam ifade etmiş olduk.
Tabii nesiller nesle devam edecek bu, evet, kültür. Bu bir milletin istikbalidir bu.
Efendim çok teşekkür ederiz.
Estağfurullah. Allah biz teşekkür olsun ederiz. Amin.
Efendim muhterem hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki inşallah mülakatlarımıza tekrar görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ederiz.
Erkam Radyo'da Altınoluk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Lütfi Arslan Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile bir milletin maddi ve manevi kimliği olarak tanımlanan kültür üzerine yapmış olduğu özel bir mülakatı dinlediniz.